Ayrım 33. 60. Telefonu çaldığında Paul golfe binmek üzereydi. Yüzbaşım, sanıyorum bir şey yakaladım. Arayan Nobrel'di. Nedir? Bir kazan imalatçısıyla konuşurken basıncın bizim henüz araştırmadığımız başka bir iş alanında da kullanıldığını öğrendim. Aklı hala bozkurtlarda ve bozkırlarda olduğundan genç polisin neden söz ettiğini ilk anda anlayamadı. Rastgele sordu. Hangi alanda? Besinleri konserveleme işleminde. Japonların geliştirdiği bir teknik henüz çok yeni. Isıtmak yerine ürünlere yüksek basınç uygulanıyormuş. Pahalı bir yöntem. Ancak vitaminlerin yok olmasını önlüyor ve kahrolası dilinin altındaki baklayı çıkar. Bir ipucu yakaladın mı yoksa yakalamadın mı? Nobrel suratını ekşitti. Paris'in banliyölerinde bulunan birçok fabrikada bu teknik uygulanıyor. Lüks yiyecekler, biyolojik gıdalar ve nitelikli bakkaliye ürünleri. Bir havzasındaki bir yer bana çok ilginç geldi. Neden? Bir Türk şirketine ait. Paul saç diplerinin karıncalandığını hissetti. Adı ne? Matak şirketi. Bu iki heceli kelime elbette ona bir şey ifade etmiyordu. Ne tür ürünleri işliyorlar? Meyve suları, lüks gıda konserveleri. Edindiğim bilgilere göre burası bir sanayi tesisinden çok bir laboratuvar, gerçek bir pilot ünite. Karıncalanmalar elektrik dalgalarına dönüşmeye başlamıştı. Azer Akarca. Başarısını narenciye ve tarımsal gıda üretimine borçlu olan şu milliyetçi Golden Boy. Gaziantep'li haylaz çocuk. Bir bağlantı olabilir miydi? Paul sesini sertleştirdi. Şimdi gelirim ne yapacağına. Derhal gidip orayı ziyaret ediyorsun. Hemen mi? Sen ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Tepeden tırnağa her yeri, her şeyi araştırmanı istiyorum. Ama sakın unutma, arama izni çıkarmak, polis kimliğini göstermek yok. Peki nasıl yapmamı istiyorsunuz? Başının çaresine bak. Ayrıca fabrikanın Türkiye'deki sahiplerinin kim olduğunu da öğrenmeni istiyorum. Bir holding veya anonim şirket olabilir. Şirketin buradaki sorumlularıyla konuş. Fransız ticaret odasıyla temas kur. Gerekiyorsa Türkiye ile de. Önemli hissedarların listesini istiyorum. Nobrel, amirinin bu konudaki kararının kesin olduğunu anlamış gibi davrandı. Ne arıyoruz? Belki bir isim. Azer Akarca. Kahretsin, bu ismi kodlayabilir misiniz? Paul istenileni yaptı. Tam telefonu kapatmak üzereydi ki Nobrel başka bir soru daha sordu. Telsiziniz kapalı mı? Neden? Bir ceset bulundu bu gece. Perlaşe'de ceset berbat bir haldeymiş. Paul ürperdiğini hissetti. Bir kadın mı? Hayır, bir erkek, bir polis. 10. bölgede görev yapmış eski bir polis. Jean-Louis Chefie, Türkler konusunda uzman ve... Ana hasara insan vücuduna saplanan mermi değil, merminin geçtiği yerlerde yaptığı ağır tahribat, açtığı ölümcül delikler neden olurdu. Tıpkı bir kuyruklu yıldızın kuyruğu gibi eti, dokuları ve kemiği delip geçerdi. Paul kelimelerin de aynı şekilde onu delip geçtiğini, bağırsaklarını patlattığını, acıyla bağırmasına sebep olan bir yol bulunca ilerlediğini hissetti. Ama kendi çığlığını işitmedi çünkü tepe lambasını arabanın üzerine takmış ve sirenini çalıştırmıştı bile. 61. Hepsi oradaydı. Paul onları kıyafetlerine göre sınıflandırabilirdi. Bevo meydanının siyah paltolu ve ayakkabıları cilalı önemli şahsiyetleri doğuştan farklı kişiler gibi yas tutuyordu. Şube komiserleri ve amirleri yeşil kamuflaj elbiseleri içinde orman kaçkını avcılara benziyordu. OPJ polisleri deri ceketleri ve kırmızı kolluklarıyla milis kuvvetlerine katılmış pezevenkleri andırıyordu. İçlerinden çoğu rütbesi ve görevi ne olursa olsun bıyıklıydı. Bu, diğerlerinden üstün olduklarını gösteren bir işaret, bir etiketti. Resmi kimlik kartları üzerindeki kokart kadar önemliydi. Paul, kolombaryumun önüne park etmiş tepe lambaları sessizce dönen polis minibüslerinin ve devriye arabalarının arasından geçti. Binalar arasına girilmiş, üzerinde polis yazan şeridi kimseye gözükmeden aştı. Polis tarafından çembere alınmış alana girdikten sonra sıra kemerlerin altına, sol tarafa yöneldi ve bir sütunun arkasına gizlendi. Etrafı hayranlıkla seyredecek vakti yoktu. Duvarlarını isimlerin ve çiçeklerin kapladığı uzun galeriler, ölülerin anısının suyun üzerine kaplayan bir sis tabakası gibi kendini hissettirdiği, saygının ön planda olduğu kutsal bir ortam. Bahçede duran polislere dikkatle bakmaya başladı. İçlerinden bazılarını tanıyor olmalıydı. İlk tanıdık kişi Philip Charlier'di. Kalın yün paltosunun içinde yeşil dev, lakabına layık bir görüntü arz ediyordu. Onun yanında beyzbol kasketi ve deri ceketiyle Christoph Bavani vardı. Bu gece şefiye tarafından sorguya çekilen bu iki polis, çakallar gibi daha ceset soğumadan hızla buraya gelmiş olmalıydı. Paul onların biraz uzağında duran Cumhuriyet Savcısı Jean-Pierre Guichard'ı, Louis Blanche Karakolu Komiseri Claude Monnier'i ve bu boktan işe şefiye ile birlikte çalıştığını bilen birkaç kişiden biri olan Yargıç Terry Bomarzo'yu fark etti. Bu resmi tablonun onun için ne anlam ifade ettiğini gayet iyi biliyordu. Meslek hayatı bu kaostan yara almadan kurtulamayacaktı. Ama en şaşırtıcı olanı, OCRTİS'nin şefi Morenko ile narkotik patronu Polet'in de bu tabloda yer almasıydı. Emekliye ayrılmış sıradan bir müfettişin ölümü için bu kadar zevat çok fazlaydı. Paul, onun patladıktan sonra gerçek gücü ortaya çıkan bir bomba olduğunu düşündü. Hep sütunların arasına gizlenerek biraz daha yaklaştı. Kafasında yüzlerce soru vardı ama bir gerçek gözünden kaçmadı. Bahçedeki bu asık suratlı insan kalabalığı tuhaf bir şekilde Türkeş'in cenazesine katılanları hatırlatıyordu. Aynı debdebe, aynı yüz ifadeleri, aynı bıyıklar. Jean-Louis Chefier de kendi tarzında bir devlet töreni yaptırtmayı başarmıştı. Bahçenin dip tarafında bir yeraltı girişinin yakınına park etmiş bir ambulans gördü. Beyaz önlüklü ambulans görevlileri sigara tellendirerek üniformalı polislerle sohbet ediyordu. Cesedi görmek için olay yeri inceleme bürosu polislerinin işlerini bitirmesini bekliyor olmalıydılar. Demek ki Şefiye hala içerideydi. Paul gizlendiği yerden çıktı ve girişe doğru yöneldi. Kurt bağırlarının oluşturduğu çiti kendine siper etmişti. Tam merdivene ulaşmıştı ki bir ses onu durdurdu.
Hayır, oradan geçemezsiniz.
Döndü ve kimliğini uzattı. Polis bir anlık bir şaşkınlık yaşadı ve heyecandan hazır ola geçti. Paul hiçbir şey söylemeden adamı şaşkınlığıyla baş başa bırakıp Ferforje ana kapıya kadar merdivenleri indi. Önce tünelleri ve sahanlıklarıyla bir maden ocağının labirentlerine girmiş gibi hissetti kendini. Sonra gözleri karanlığa alıştı ve içerisini daha iyi algılamaya başladı. İki yanında üzerinde isimler ve cam vazolar içinde çiçeklerin bulunduğu binlerce yuvanın yer aldığı siyah ve beyaz yollar uzayıp gidiyordu. Mağara adamlarının yaşadığı bir kayaya oyulmuş bir şehri andırıyordu. Alt katları havalandırmak için açılmış bir bacadan aşağıya baktı. İkinci bodrumdan beyaz bir ışık geliyordu. Polis laboratuvarının adamları aşağıdaydı. Yeni bir merdiven buldu ve indi. Aşağı doğru yaklaştıkça içerisi aydınlanacağına tam tersine loşlaşıyordu sanki. Tuhaf bir koku burun deliklerinden içeri nüfuz ediyordu. Sert, yakıcı ve madeni bir koku. İkinci bodruma ulaşınca sağ tarafa yöneldi. Artık ışığı değil kokuyu izliyordu. İlk dönemeci kıvrıldığında beyaz iş tulumları ve boneleriyle teknisyenleri gördü. Birçok galerinin kesiştiği yere karargahlarını kurmuşlardı. Plastik örtülerin üzerine koydukları krom rengi valizleri açıktı, deney tüpleri, küçük şişeler, atomizörler dışarıdaydı. Paul gürültü etmeden yaklaştı, iki teknisyenin arkası dönüktü. Öksürmemesi imkansızdı, her yer toz içindeydi. Adamlar ona doğru döndü, yüzlerinde ters Y biçiminde maskeler vardı. Paul bir kez daha kimliğini gösterdi. Böcek kafalılardan biri eldivenli ellerini kaldırarak hayır anlamında bir işaret yaptı. Boğuk bir ses duyuldu. Hangisinin konuştuğunu anlamak zordu. Üzgünüm, ipucu araştırmasına başladık. Sadece bir dakika, o adam benim ortağımdı. Kahrolasıcalar, bunu anlayamıyorsunuz değil mi? İki tersiye birbirine baktı. Birkaç saniye geçti. Sonra teknisyenlerden biri valizinden bir maske çıkardı. "Üçüncü yol," dedi. "Projektörleri izle ve her yerdeki klasların üzerinden yürü. Asla zemine basma." Paul maskeyi takmadan yürümeye başladı. Adam onu durdurdu.
"Tak şunu, aksi takdirde nefes alamazsın." Paul yumurta kabuğu kadar beyaz maskeyi humurdanarak yüzüne taktı. Sol taraftaki birinci yol boyunca yerleştirilmiş kalasların üstünde yürüdü. Her kesişme noktasına konmuş projektörlerin kablolarının üzerinden atlıyordu. Gitgide havadaki gri toz taneciklerinin yoğunluk kazandığı yolda mezar yuvalarının ve ölü hakkındaki yazıların yer aldığı duvar sanki ona hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Bu yol boyunca ilerledi. Sonunda bir köşeyi dönünce adamların yaptığı uyarının sebebini anladı. Halojen ışıklarının altında her yer griydi. Zemin, bölmeler, tavan. Ölülerin külleri mermilerin parçaladığı yuvalardan dışarı saçılmıştı. Yerde onlarca urna vardı. İçindeki küller duvarlardan dökülmüş, alçıyla ve molozla karışmıştı. Paul, duvarlardaki iki farklı silahtan çıkmış mermi deliklerini gördü. Biri büyük kalibreli, shotgun tipi bir silahtı. Diğeri ise 9 milimetrelik ya da 45'lik yarı otomatik bir tabancaydı. Biraz daha ilerledi. Ay yüzeyini andıran bu manzaraya şaşkınlıkla bakıyordu. Filipinler'de bir volkan püskürmesi sonucu lavların altında kalmış şehirlerin fotoğraflarını görmüştü. Soğumuş lavla kaplı sokaklar. Kucaklarında taşlaşmış çocuklarını taşıyan şaşkın insanlar. İşte şimdi önünde buna benzer bir manzara vardı. Bir başka sarı girilmez şeridini geçti, sonra birden yolun sonunda onu gördü. Şefiye bir pislik gibi yaşamıştı ve bir pislik gibi ölmüştü. Vücudunun her tarafı gri tozla kaplıydı. Kasılmıştı. Profilden bakıldığında sağ bacağı pardösüsünün altına doğru kıvrılmıştı. Sağ eli havada bir horoz ayağı gibi büzülmüştü. Kafatasından geri kalan kısmı bir kan gölünün içindeydi. Sanki en karamsar, en karanlık hayallerinden biri kafasının içinde infilak etmişti. Yüzünün hali çok kötüydü. Suratını kaplayan küller bile yaraların korkunçluğunu gizleyemiyordu. Gözü oyulmuştu, hatta göz çukurlarıyla birlikte parçalanmıştı. Boğazında, alnında, yanaklarında kesikler vardı. Bu kesiklerden biri, en uzun ve en derin olanı göz çukurundan dudaklarının kenarına kadar uzanıyor ve diş etlerini açığa çıkarıyordu. Ağzı sanki tuhaf bir biçimde sırıtmış gibiydi. Paul şiddetli bir bulantıyla iki büklüm oldu ve maskesini çıkardı. Ama midesi boştu. Acıyla kıvranırken şu ana kadar aklının bir köşesinde tuttuğu sorular bir bir dökülmeye başladı. Neden Şefiye buraya gelmişti? Onu kim öldürmüştü? Ve bu derece barbarlığın sebebi neydi? Birden dizlerinin üzerine çöktü ve hıçkırıklara boğuldu. Birkaç saniye içinde gözyaşları oluk oluk akmaya başladı. Ne gözyaşlarına hakim olabiliyor ne de onları silmeyi düşünebiliyordu. Şefiye'yi ağlamıyordu. Öldürülen kadınlara da ağlamıyordu. Kendisine ağlıyordu. Yalnızlığına ve içinde bulunduğu açmaza ağlıyordu. Konuşmak için biraz vaktiniz var mı? Paul hızla arkasına döndü. Şimdiye kadar hiç görmediği, maske takmamış, tozdan mavimsi bir renk almış uzun boyuyla bir sarkıtı andıran, gözlüklü bir adam ona gülümsüyordu.